Ayrım 31.
Sayfa 294. İnsanlık için can verenlerin tarihe geçmiş onurlu savaşlarındandır o. Doğuludurlar, Lorca'nın yurttaşları da. Bu bize söyler ki sıcakkanlı dövüşkendirler. En yiğitleri orada harcandı derler ya 1930'larda. Falanjistler hala faşist selamlarıyla süslüyorlar eziciliklerini. Biliyoruz, bu biraz da korktuklarındandır. Evet, o zaman öyleydi. Şimdi de öyle ya. Daha bilinmişler, geçmişten öğrenmişler. Onların açtığı yolları büyürleriyle destekleyip genişletecekler. İspanya yaşasın ölüm mü demişler? Yaşasın ölüm ha, yuh olsun onlara. Ah kalbim güldür benim, Şiraz'da, İsfahan'da, Tebriz'de açar. Oraları bir tapınağın eşiği sayıp yüz sürer perviz diyen bu delikanlıyı, mistik sayılabilecek o coşkun inancı unutabilir misiniz hiç? Akşamüstünün saat 5'i değildi kuşkusuz gülün soldurulup koparılışı. Gecenin gerileyip tan yerinin kızarmaya başladığı saatlerdeydi. Dünyanın atmosferinin arıtıldığı o serin saatler olmalıydı. Bir din adamının Şiraz'da bir arabesk caminin şerefesinde ilk akçıl bulutlar belirirken Davudi sesiyle okuduğu o ezan uzanmış olabilirdi mapushane avlusuna. O ezanlar bile Perviz için yurdunun parçasıydı. Tutuklu önce boynu boşalıp çat diye göğsüne düşerken gövdesiyle duvarın dibine çökerdi. Ardında ince bir kan çizgisi kurumaya başlardı. Sıcak iklimlerde kan kururken hemen canlaşır bilirsin. Kuşların göğe kanat çırpmazca uçtuğu en sessiz saatlerde olacaktı o iş. Silah sesleri öylesine hızlıdır ki birden patlar ve birkaç yankılanmadan sonra işittiğinden kuşkuya düşürür insanı. Kuşsa daha ötelere süzülüp görünmez olur. Genç ölü avluda bir zaman bırakılıp ağaran günü karşılarken sessizlik bütünlenmiştir. Muharrem'in 10. günü bağırlarını sırtlarını zincirlerle dövüp Hasan Hüseyin diye acı çekerek bilinçsizce dinsel bağışlanmayı arayan yurdunun yoksul insanları fışkıran kendi kanlarından daha da coşarak tek bir ağız gibi bağıracaklar. Ta uzaklarda insanların görmese de bildiği kurşun rengi ağaçsız mapushanelerin birinde iğrenmenin bile bozmadığı sevgi dolu yumuşacık bir kara kadife bakış öyle kala kalmıştır. Yüksek taş duvarlardan yukarı göğe çevrik. Tahran'ın güneyindeki o korkunç zavallılıktaki gecekondu mahallesinde kokuşmuş su birikintilerinin, insan dışkılarının, yarı açlığın eriyip katılaşmasından oluşan bir yerde bir çocuk doğacak. Doğarken bile bağırmayan bir çocuk. Alabildiğine sıska ama yüzünde gözleri capcanlı kara elmaslar gibi. Bir ılık, ağır kokulu inden dışarı bağıracaklar. Oğlun oldu ya Abbas diye. Baba yoksulların o belirsiz yorgunluk yaşında kala kalmış, duymaz ve artık güneş bütünüyle çıkmış olacaktır. Onun için sus Emine, çok acı duyuyorsun, evet, morartılmayı nasıl anlatacaksın bilmiyorsun değil mi? Öyle bir kıyıcılık ki bu, ah ölebilsem, ah ölebilsem diyorsun, anca duyan anlar diyorsun. Bak bu en gerçeği işin, mutluluk benzeri bir şeydir acıda. Ne anlatılsa eksik, az kalır. Sakın Emine, Perviz 22 yaşındaydı 1969'da. O da bir 47'li. Sınıra vardığında tüm insanlara ve güneşe Allah'a ısmarladık demişti. Unutma, güneşi görmedi bir daha. Doğuluların güneşi nasıl sevdiklerini sen de bilirsin. Görmeyene bu sevgi anlatılabilir mi? Yok, anlatmaya yaklaşılır anca. Sana akıtılan acı da doğru. Acı acıdır. Korku korku. Yenilmeme yenilmemedir. Her durumun da bunlar kurallarını birlikte getirirler. Sen başta buldun onu. Ağlamayacaktın. Sakın ha. Bak üstüne eğiliyorlar. Sokuldular. Yakınındalar. Sizin kalabalıklara yöneltmeye çalıştığınız insan olma bilincinden yani haklılık duygusundan korkuyorlar. Biz yetkin miydik ki? Dur, namusluyduk ama. Çıkarın üstündekileri. Panzer tümenleri, gaz odaları, giyilmiş binlerce çocuk ayakkabısı, yakılmış oyuncaklar. Johann Sebastian Bach dinleyerek fırınlardan tüten eritilmiş insan dumanlarını seyredenler. Gestapo. Artık karşı koyabileceğin hiçbir şey yok orospu. Çırçıplak karşımızdasın. Hele hele ama da güzelmiş kaltak. Şimdilik gözlerimiz bayram etsin. Sonuna doğru pırtlar her yanı bunun da. Yok ama buna hakkınız yok. Ne aşağılıksınız. Küçük Emine, bu ses fazla ince, yorgun, sözcükler düşüyor.
Hala konuşuyor orospu. Öbür işleme girişin.
Emine, hiçbir şey yapamazsın. Vücudunun çıplaklığını unut. Kime anlatsan seni bağışlar. İşin özüne bak. İşte onlar soydukça giyinip örtünüyorsun. Unutma, aslı budur işin.
Seni öldü desek, ırzına geçsek, sakat etsek hesabını bizden kimse soramaz. Siz bu yurdu sahipsiz mi sandınız?
Size öyle gelmiyor mu? Madem ben vatandaşım ve benim bedelimi size kimse ödetemez, öldürseniz de arkalayanım olmaz. Üstelik beni savunanlara da aynı şeyi yaparsınız. Bu sahipsizlik değil de nedir?
Emine'nin dili iyice ağırlaşıyor, ağzı bolarıyor. Elektrik akımı yüreğinin görmediği kapakçıklarını inanılmaz bir hızla yırtıyor gibi. Yine de son sözleri anlaşılır söylediğini odadaki hızlanan gidiş gelişten seziyor. Kanamaya başladığından kuşkusu olmadığı bağrında iki ışık çakıveriyor.
O kıvanma mı ne?
Çıkardık, ıslattık. Nabzı bir hızlı bir yavaş.
Nabzını tutan mı var? Hani nerede? Hiç seçemiyor ki.
İyi iyi, vücudu koptu kendisinden.
Akımı yükselttik efendim.
Nasıl bir efendim bu böyle?
Üste çok yüceltilene adanmış eğikliğin, sinmişliğin, çıkarı amansızdan yana olmakta bulmuşluğun sıyrık efendimi bu.
Emine göremeyişinin kendinden sakladığı çıplaklığını unuttu bile. Kustuğunu göğsünden doğru inen, ılık, peltemsi boşalmadan anladı. Birinci o şaşmazlığıyla olanların tümünü karanlık bölüme geçiriyor. Ama iç sesi silindi. Baygındır artık. Canlılık salt sinirlerde. Yüreğin direnen, yüklenen atışlarında. Beyin saptadıklarını bilince aktaramıyor şimdilik. Ayılmayla acı arasında geçen süreyi bilme olanağı yok. Odadakilerin sayılarının arttığını arasız gelişen ön seziyle oranlıyor. O yabanların, yırtıcıların önüne çıplak serilişinin ayılır ayılmaz iliğini işleyen utancını ne etse duyuyor. Olabildiğince pusmaya çalışıyor. İç sesi yorgun, kopmuş. Bağlarını unutup bacaklarını kapamak, karnını içine alabildiğine çekip yok etmek istiyor. Gerilmiş kollarından yarar bekleyemez ki. Göğüslerinin de görünmüş olduğunu ayılır ayılmaz yeniden bilmek öfkeye dönüşü veriyor. Dağılması toplanmalı. Sizin bacınız, ananız, yavuklunuz yok mudur? Nedir bu yaptığınız? Pek övündüğünüz erkeklik bu mu sizce? Nelere, hangi uydurduklarınıza güvenip çullanıyorsunuz? Biz bağırırken siz de alanlardaydınız. Sizin adamlarınız da üniversite amfilerindeydi. Dersleri bizle birlikte dinliyorlardı. Sizin yurdumuzdur dediğiniz bu toprağın insanına, kadınına, kızına... Ağzına inen yumrukla başı düşüveriyor. Kanın ılıklığı dilinde. Gözlerinin karanlık bağını açmışça kanın rengi çiziliyor karanlığa. Hıçkırmayla inleme arasında dolaşan bir ses dolanıyor bağrından. Yenilenen elektriğin kavuruculuğuyla sarsılıyor. Acının böylesi hiçbir sözcükle tanımlanamaz. Bacaklarını bitiştirip en gizli yerini kapatabilse o zaman acı belki daha kolaylaşacak.
Sizi vatan hainleri sizi, diyordu buyurucu ses. Biz yurt sevgisini sizden mi öğreneceğiz?
Birden kapı açılıyor. Girenin kişiliğinin önemi seslerin birden kesilivermesinden belli. Bulundukları yerin ısısını bölen o dış esintiyi özlemle içine çekiyor Emine.
Konuştu mu?
Bu ses sakin, telaşsız, güvendi.
Yok efendim, aynı şeyleri ezberlemiş gibi söylüyorlar, bir şey bilmiyormuş.
İyi ama biz biliyoruz.
Arasız akım verdik, daha da dayanabilir.
Niye kıpırdayıp duruyor bu?
Utanıyor güya, hiçbirinde utanma yoktur bunların, burada utanç heykeli kesiliyor hepsi.
Nabız yeniden alınsın. Belki biraz ara vermek işimize yarayabilir.
Haklısınız.
Yeni gelenin sesi belli ki önceki baş buyrukçudan daha etkili. Çünkü ötekinde yılışma başlıyor. Elektriği verdiklerinde Emine bağırmalara abanıyor yeniden. Koca bir zonklama gibi tepen vücuduyla bağlar daha geriliyor. Ayak bilekleri kıyılmada. Devindikçe bel kemiğini eriten elektrik akımıyla her yanı paralanıyor. Saçları takıldığı noktadan boynunu gerdikçe parça parça kopuyor. Ona edilen küfürleri bir süre sonra duymaz oluyor. İçindeki yanma damarlarını arta arta zorluyor. Yüreğinin göğüs kafesinden fırlayıp çıkacağını, etten kemikten örülü o kapalılığın o itişe artık engel olamayacağını düşünüyor. Koca bir yarılmadan oluşan bağırışıyla açılıyor gırtlağı.
sesi bu değil. Herhangi bir bilinir bilinmezden salınan alabildiğine bozuk nesnelerden var olacak bir çığlık. Sesin böylesine bir insan gırtlağından elde etmek başarısını göstermiş olanlar susmuş. Bileklerindeki elektrotların söküldüğünü Emine gövdesi yana kaykılınca anlamıştı. Kendini bulmaya çabalıyordu. Sağ kolu kıpırtısızdı. Belki de yoktu. Nerede diye bakmak isteyince gözlerindeki bağı anca düşünebildi. Nasıl da alıştırmışlar onu karanlığa. Açmayı denedi, açamadı. Karanlığı paralamak, öfke, ölmek, ağlamak isteği arasında parmak, şimşek sarısı bir ışık ağı verdi beyninde. Bir ad söylemek istiyordu, adı bulamıyordu. Söyleyeceği adın onu çocuk uykularının ellenmez, güvenli koyuluğuna iteceğine inanıyordu. Yaralarını onduracak bir genç kadını, bir bozulmamış inanç döneminin sığınağını arıyordu. Anneciğim, anneciğim diye bağırdığını sandığında sesi fısıltı gibi çıkmıştı dudaklarından. Yine de çimenler benzeri esintili bir yumuşaklık dolandı her yanını. Kaydı gitti boş odada. Çıplaklığı mor kızıl lekelerle, olmadık yerlerden baş veren şişmelerle acıklı bir görüntüye dönüyordu. Baygın kala kalmıştı. Göğüslerinin teki henüz morarıp kanlanmamıştı. Hiç aşırılık taşımayan dupduru görüntüsüyle yıkılmaz bir nokta gibiydi o hırpalanmış, zorlanmış vücutta göğüs. "Ne söylüyor?" dedi adam, "ne söylüyor?" Yüzüne yaklaşan insanların ağır kumaşsı kokularının bilinci yeniden aydınlanmaya başlamıştı. Yaklaşandan sakınmak için başını çekmeye çalıştı. Saçlarının takılmışlığını unuttuğundan başından bir tutam daha koptu. Acıların arasındaki kesin yoğunluk ayrımı Emine'ye kumral saçlarının kopuşunu duyurmuyordu artık. "Anlaşılmıyor, bir şeyler mırıldanıyor ya odaya girdiğimizden beri, demin gülümsüyordu da." "Yok yahu, kadının hali mi var gülmeye?" Yine aynı çekelemelerle Emine'yi bildik bağlara sokmuşlardı. Her akım öncekinden daha katı tepiyordu. Karnının altından korkunun sarı soğuk yükselişi başlıyor, çevresindeki sesler yeniden dağılıyor, işkence görenin çığlıkları her şeyi aşıyordu. Gövdesi bitti duymaz sandığı yerde acıları varılmaz doruklara yükseltmek için kanla canla doluyordu sanki. Emine'nin beyni yitiyor, salt gövde oluyordu. Bacakları, kolları, elleri, başı ondan ayrışıp gidiyordu. Gövde acıların karanlık ateşten yeşilini kanın aracılığıyla beyne arasız salıyordu. Ağulu dayanılmazda her hücresi alabildiğine açılıyordu. Emine nasıl dayanıyorum bu kadar acıya diye düşünmeye de duymaya da benzemez, yumuşamış eriyen bir salgının harf harf kafasından geçtiğini sezdi. Göğüslerin utançtan uzak gerginliğinde, elektriğin aç bir hayvan gibi tırnak geçiren yorulmazlığında genç kız unutmayla tükenme arasında yeniden düşüp gitmişti. İşkenceciler tutuklunun bayıldığını neden sonra seçebildiler? Gözlerinden bağı çektiklerinde Emine'nin kumral kirpikleri top toptu, uçları ıpıslaktı. Ağzı acıyla mı, alayla mı olduğu anlaşılmaz bir bükülüşle dönüktü. Dudak kıyılarında köpüklenmeler vardı. Saçlarından çekip başını kaldırdılar. Göz kapaklarını açtılar. Gözlerin akları belirdi. Koyu tabakalar arda kaymıştı. Açık kumral saçlarla çevrili alında derin bir çizgi vardı. Boyun damarları kabartısını yitirip boşaldığından baş bırakılır bırakılmaz şaşılısı bir yumuşaklıkla düşüverdi göğse. Bedenin çıplaklığını bozan morarmalar, şişler pıtrak pıtrak genişliyordu. Bacakların bitiştiği kalçanın, uygun eğilimlerle incelen belin çizgileri daha dağılmamıştı. Vücut dirimini yitirmişçe gevşekti. Kızıldan sarıya doğru genişleyen vurma yerleri omuz başlarında çok belirgindi. Saçlardan koparılmış bir tutamın ucunda kafa derisinin kansız, sıyrılmış parçası vardı. Üstüne bir battaniye attılar vücudun. "Köpek karı," dedi ötekisi. "Bunu da konuşturacağız ya, vakit alacağı benzer. Şimdi 6 kişi daha geldi. Daha da gelecek. Bayılmalarını engelleyebilsek. O zaman akıma az vermek gerek. Beyni acıya alıştırmamak içinse arttırmak şart. Kalp atışları çok hafif. Dayanır. Uyanık tutarak acı çektirebilir miyiz ki sonuç çabuk alınsın?" "Nasıl olsa konuşur efendim. Daha yenidir. Üstelik sağlam. Evet, evet ya. Ben çıkınca üreme organlarına bağlayın. Bazen çok kanama yapıyor kadınlarda. Ölmez, ölmüyorlar kolaylıkla. Üstelik bu epey dayanıklı gibime geliyor. Gürbüz bir kızmış. Güzelmiş de. Daha etkili olanı deneyeceğiz ikinci sefer. Adı ne? Kapı kapanmıştı. Odanın ortasında kalın bir battaniye ile örtülü yatan genç kızın omuzlarından kayan battaniye, omuz başlarını aşıp göğüslerin tümseyinde takılı kalmıştı. Baş eğikti. Saçlar yüzü örtüyordu. Ayak parmakları kasılmıştı. Beynin acıyı algılamayan örtülmüşlüğüne karşın sinirler ve kan acıyı ete, iliklere iletiyordu. Uyku mu, baygınlık mı, yarı ölüm mü olduğu belirsiz, yok oluşta acının bastırdığı yerler yine de vardı. Seyirmeler beklenmedik atmalarla dolaşıyordu vücudu. Emine gözlerini açtığında eskiden hiç bilmediği bir durumu, organlarını denetleyemeyişini izlemişti kendisinde. Bir şeyler görmüş olduğunu sanıyordu ya, bu da yanılmaydı onca. Ağzı kurumuştu. Hiçbir yanı onun değildi. İlkten olmaz bir güçlükle başarabildiği devinin bacaklarını bitiştirmek olmuştu. Çıplaklığına bakmamıştı. Odadakilerin kendisini ne kadar gördüklerini bilmek istememişti. Bacaklarını gücünün el verdiğince bitiştirmeyi sürdürmüştü. Kasıklarına yapışmış olan yanma birden öne geçmişti. Kendisini yeniden hangi uygulamalardan geçireceklerini düşünmüştü. Belliydi ki yapılanlar bu kadarla kalmayacaktı. Neyi öğrenmek istiyorlardı? Boykotlar, kanlı pazar yürüyüşleri, açık oturumlar. Bu açık oturumlarda yurtlarıyla, halklarıyla ilgili çözüm bekler konulara sağlam yaklaşım yollarını titizlikle arıyorlardı. İç doyum sağlamaktan çok buralara bir bayram sevinci, karşılıklı güvenlik havası içinde giriyorlardı başlarda. Taşkınlıklar sonra başlamıştı gerçi. Amaç tekti ya, amaca varma önerileri giderek çoğalıyordu. İçlerinde olaylara suskun bakışlarıyla katılan, çok az konuşan Anadolu öğrencileri sayıca baskındı. Sonraları yönetimlerde başa geçenler, çoğunluk onlar oldular. Gözü pektiler. Haydar da bunlardan biriydi. Kimseye dert anlatma zorunlulukları yoktu onların. Ailelerinden uzaktaydılar. Çoğunluğu geldikleri yerin parmakla sayılabilir azınlıktaki okumuşlarıydılar. Artlarından saygıyla anılıyorlardı. Oysa kent kesimi öğrencilerinin titiz, meraklı büyükleri eve dönülür dönülmez yaylım ateşe geçiyorlardı. Gene mi fakülteyi kapadınız siz oğlum? Nedir istediğiniz? Aa, bizim zamanımızda vallahi yoktu böyle şeyler. Vakit geçiyor vakit. Bu yılı da boykotla mı geçireceksiniz? Babana da söylüyorum ya, daha sert tedbirler almalılar sizin için diyen ailelerdi bunlar. Sonra anneler sinirli ürkek atılıyorlar. Ne o diyorlardı. Ne olmuş ceketinin yakasına? Ne olmuş? Aa, yırtılmış vallahi. Oğlum, sizin için bu kadar emek veriliyor. Okuyun diye yolladık. Hayta gibi bunlar canım. Aa, İnönü'nde diyor ki, paşa aptal mı? Koskoca kurt diplomat, koskoca başvekil, koskoca reisi cumhur. Çocuklarınıza sahip olun diyor. Nasıl olalım canım? Babanla konuşacağım, göreceksin. Genç, inanmış, okudukça sosyal ve tarihsel haksızlıkları acıyla, öfkeyle ve yaşları gereği sabırsızlıkla her şeyi daha da çabuklaştırmanın yollarını arayanlar bu sözlerle daha da bunalıyorlardı. Eylemlerin yüreklilikle girişilip sürdürüldüğü bu toplantılar ve yürüyüşler açıkça yapılmıştı. Sağ sol yok, boykot var. Türkiye'de Türk subaylarının bile giremediği Amerikan üsleri. Çalışanların %90'ı gelirin %42'sini, kalan %10'u nasıl %58'ini alabiliyordu bakalım? Gündeliği 15 liraya iş bulamayanlara karşı günde 250 bin lira kazanmanın yolları hangi toplum düzeninden geçer? 27 Mayıs Demokratik Özgürlükçü Anayasası'nı savunup geçerli yasalar haline getirmek, halkımıza mal etmek görevimizdir. 27 Mayıs Anayasası bir açılımın ışığıdır. Daha çok Vietnamlar. Ekim 1969 Samsun Ankara Mustafa Kemal yürüyüşü. Şubat 1969 emperyalizme karşı işçi yürüyüşü. Kanlı Pazar. Mart 1970 bağımsızlık için ant. Öğrencilerin üniversite içi davranışları da bu kişilerce kesinlikle biliniyor olmalıydı. Neydi sordukları peki? Onca paralayıcı, acımasız bir insan dışılık içinde, sağ sol yok, boykot var sloganından sonra 30 bin üniversitelinin boykotu başlattığını, yasaların onlara tanıdıkları hakları kullandıkları günleri mi soruyorlardı? Aşağı yukarı bütün Türkiye'nin bildiği şeyler miydi yeniden öğrenmek istedikleri? Hemen hemen bütün öğrenciler boykot çağrısına uymuştu. Üniversitenin eğitim-öğretim karmaşası ortadaydı. 10 bin öğrencinin katıldığı gösteri başlamıştı bahçede. Toplum polisi de gene yerini almış bekliyordu. Sloganlar yineleniyordu. Armatör hocalara yer yok, tüccarlığa paydos, kitap soygunu. Sonunda büyük kapıdan dışarıya çıkılmıştı. Sokaklar boyunca şiirler, marşlar söyleniyordu. Halktan da katılanlar vardı aralarında. Apartmanların pencerelerinden görülen insan başlarını seçip anlayabilmek güçtü. Kaldırımların kıyısında durakalan yaşlı kadınların birden ağlamaya başladığını görüyorlardı. Kimileri ise onların geliş uğultusunu duyup onları görür görmez de adımlarını hızlandırarak ilk ara sokağa sapıveriyorlardı. İşe üniversite reformu istekleriyle girişilmişti. O sıralarda Fransa'daki öğrenci gösterilerinin onların girişimlerinden önce başlamış olması tek üzüntüleriydi. Fransız öğrencilerinin taşkın başkaldırışlarının, Fransız milliyetçilerinin çağdışılığını, yerişlerindeki coşkunluklarının onlarca örnek alınmış sayılmasından hoşlanmıyorlardı. Asyalıyız biz, diyordu Haydar. Bu Fransa işinin üstünde çok durmayın, doğuluyuz. Bu önemli ayrımı unutmayın. Boykot komiteleri kurulurken yurdun dört bir yöresinden İstanbul'a gelmiş olan Anadolulu öğrenciler istekle öne çıkıyor, girişimleriyle, açıkladıkları düşünceleriyle dikkatleri çekip güvenle görevlendiriliyorlardı. Olaylarda kentlilerden daha keskin, kolay bir yalınlıkla davranıyordu onlar. Sakınmasız fakat gürültüsüz yüzlerinde gençliklerini unutturuveren, acı çekmiş insanlara özgü bir anlam vardı. Üniversite geçeneklerinde rastlanan el ele tutuşmuş bazı kentli genç kızlarla delikanlıları da görmezlikten gelen çoğunluk onlardı. Bu tür duygu dışlaştırmalarını hoş görmüyor, yine de ağırbaşlılıkla söze dökmeden geçiştiriveriyorlardı. Giyimlerindeki, taranmalarındaki edinilivermiş çekingenlik göze çarpmayıp bir çeşit saygı yaratıyordu çevrelerinde. Onlar çoğunluk yüksek sesle gülmeyen, az konuşan insanlardı. Aslında çekingen taşra çocuklarıydılar. Bu insanlarla birden açılan inanç, sevgi, yüreklilik, silinmez güzellikler getirmişti Emine'ye. Sonraki bölünmelerin nedenleri alabildiğine ayrıntıcılıklarda, egemen güçlerin öğrencilerin arasına saldıkları kişilerle de çoğalttığı kasıtlı zayıflatma taktiklerinde de olsa yürekten bağlantıları vardı içlerinde. Bu adamlar arasız soran, toptan yok etmeyi tam hak etmiş olmak isteyen bu adamlar neyi bilmiyorlardı ki? Gazetelerde, caddelerde, alanlarda dört bir yanda oluşup duran sosyoekonomik, siyasal itişmeyi ezebilmek için şimdi gençleri toplayarak eğitim görmüş işkencecilerle Hipokrat yemin etmiş doktorlara bırakıyorlardı. 1969 Kasım'ında üniversite açıldığında büyük satışlı gazetelerin manşet haberlerini okumamışlar mıydı? Üniversite kanla açıldı diyen 2 Kasım gazeteleriydi onlar. Aralarındaki polis öğrencilerin gizli raporlarını, abartılmış oldukları kuşkusuz olan raporları okumamış olamazlardı. Yok, bu açıkça siyasal bir didişmeydi. Birileri ötekileri alt etme kararını almışlardı. Bu alt etme olayını meşrulaştırma yolunun geçtiği kuralın koşullarıydı oynanan, biliyordu Emine. Peki onların devrimci kesiminin hiç mi yanlışı yoktu?